Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellina Ramazan diye Efendimizin tebşir buyurduğu Ramazan'a ulaşmış bulunuyoruz. Bugün ilk iftardayız. İlk iftarımızı muhterem üstadımız Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile huzurlarınızdayız. Bu sohbetten sevincimizi, heyecanımızı, duygu ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız. Efendim, zatenize ilk iftarda sorumuz hem dinleyicilerimize hem izleyicilerimize. Bu Ramazan-ı Şerif'i nasıl değerlendirmemiz lazım? Bu mübarek ve kutlu ayı, Allah'a layık bir kul, Habibi edibine layık ümmet olabilmek için nasıl bir Ramazan düşlenmemiz lazım efendim?
Çok muhterem hocamız, çok muhterem kardeşlerimiz, evvela bizi Ramazan-ı Şerif'e mülaki eylediği için Cenab-ı Hak sonsuz şükürler olsun.
Elhamdülillah.
Buyurduğunuz duada Allah'ın barik lena fi Recep ve Şaban, demek ki bu iki ay bir hazırlık oluyor. Ruhen hazırlık, kalben hazırlık. Ramazan-ı Şerif çünkü mübarek, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tecelli ettiği bir ay ve bu müminlere de büyük bir lütuf, büyük bir ihsan-ı ilahi. Rabbimiz bu sene de maneviyat baharı olan elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdı. Rabbimize şükürler olsun. Demek ki bu mülaki olmamız için bu iki ay geçti. Ruhen inşallah hazırlandık. İnşallah Ramazan-ı Şerif'i bir vecd, istirak ve bir takva üzere ifa ederiz inşallah. Yine bu takva üzere ifa etmemiz, yine Ramazan'ın son günü hazırlık yapacağız. Çünkü orada 80 küsur seneye bedel bir kadir gecesi evet. olacak. Hatta bunu gün hesabına vurduğumuz zaman 30 bin geceye bu muadil oluyor. Yani bu aşağı yukarı 30 bin geceye yaklaşıyor. Evet. Demek ki buradan şunu göreceğiz, iki şey göreceğiz. Demek ki Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'e nasıl bir muhabbeti var? Resulullah Efendimiz'e olan muhabbeti sebebiyle biz de büyük bir lütuftayız. Ne kadar Resulullah Efendimiz'in izinden gideceğiz? Yani Resulullah Efendimiz nasıl bir Ramazan-ı Şerif yaşadı? Biz de o şekilde bir Ramazan-ı Şerif yaşamayı İnşallah Cenab-ı Hak lütfeder, gayret ederiz inşallah.
Efendim şöyle arz edeyim. Şimdi Peygamber Efendimiz Miraç gecesi bize namazı getirmiş.
Evet.
Ve namaz hem Miraç'ın hediyesi hem de namaz müminin miracı buyurmuş. Evet. Bizim kültürümüzde de Ramazan'a oruç ayı diyoruz biz. Oruç, evet. Kur'an ayı.
Evet.
Oruç ayı. Oruç ve da bir manada orucun Türkçeleşmiş şekli. Evet. Bu da bir Miraç.
Evet.
Dolayısıyla böylesine bir oruç ayının Müslüman'dan meydana getirmek istediği kişilik ve kimlik nasıl olmalı efendim?
Efendim, bir Ramazan-ı Şerif, Kur'an'la bir hemhal olabilme, hayatımızı Kur'an-ı Kerim'le istikametlendirme, bu hakikaten gönlümüzün baharı olur. Cenâb-ı Er-Rahman, Allemel Kur'an, Halekal İnsan, Allemhül Beyan buyuruyor. Yani demek ki burada Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Demek ki insan Kur'an'la istikamet bulunacak ve huzur bulacak. Ve bütün problemlerini Kur'an-ı Kerim'le halledecek. Tabii Kur'an-ı Kerim'in muhakkak şerhi de sünnet-i seniyedir.
Evet.
Yani hiç kimse diyemez ki benim şu problemim var da bunun ben çaresini bulamıyorum diyemez. Çok basit bir şey söyleyeyim. Bugün en çok psikiyatrik rahatsızlıklar var. Asıl saatte bu yok. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her türlü problemi Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde, sünnetin muhtevası içinde elhamdülillah selamet çıkardı. Bir mümin de kalbi dergâh haline gelebilirse hem kendisi huzura çıkar hem de etrafına bir huzur verir. Cenab-ı Hak diyor, biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o mümin için şifa ve rahmettir. Yani Ramazan'da indi. İnşallah Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'in şifasına ve rahmetine daha çok Cenab-ı Hak lütfeder, nail oluruz inşallah. Bilhassa bugün dünyayı görüyoruz. Dünya büyük bir vahşet yaşıyor. Belki böyle vahşet en iptidai toplumlara kılandı ve pikmede bile yoktu. De bu da bir fiten hadislerin buyurulduğu gibi. İnşallah Ramazan-ı Şerif bu mahzun gönüllere bir huzur hali ihsan eder inşallah.
İnşallah. Efendim, tabii burada Ramazan ayı, oruç ayı derken esasında bir anlamda da buna empati ayı diyorlar şu anda.
Evet.
Biz bir gafletten, aymazlıktan, vurdum duymazlıktan sıyrılarak Gazze'deki yavruların acısını, annelerin gözyaşını, babaların feryadını yüreğimizde duymamız lazım. Bir anlamda da Ramazan ayı böyle bir duyarlı, hassas bir mümin olma için bize bir fırsat olarak verilmiş. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Hocam efendim? Hatta bir misal vermek isterim. Mesela Mekke devrinde, cahiliye devrinde Müslümanlara ambargo kondu. 3 sene bir mahalleye konu, giriş çıkışlar yasaklandı. Fakat orada yani bir çocuk öldürülmedi. Bir kadın da öldürülmedi. Bir kadına tecavüz de edilmedi. Fakat yalnız bir açık hava bir hapishaneye sokuldu. Bazı müşrikler insafa geldiler. Oradan gizlice akrabalarını filan malzeme gönderdiler. Bugün onun çok daha beteri. Çok daha beteri.
Çok vahşice.
Bilmiyorum bunu acaba insanlık böyle bir zulmü kaç sefer gördü. Bizim de yapabileceğimiz maddi imkan olduğu zaman maddi imkanlarımızı seferber etmek. Maddi imkanlarımız bugün herkes için mümkün değil. Fakat seherlerde bilhassa bel müstavfirine bil eshar buyuruyor. Cenab-ı Hak seherlerde ellerimizi inşallah semaya kaldırdığımız zaman o kardeşlerimizi unutmayacağız inşallah.
İnşallah.
Bu da bir zor oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini çok severdi. Bizim de ümmetine dua etmemizi arzu ediyor. Bu da bir sünnet-i müekkede olmuş oluyor.
Tabii efendim burada gerçekten zatenizin sık sık sohbetlerde ifade buyurduğunuz noktalar var. Mesela Şems-i Tebrizi'nin Hazreti Mevlana'ya söylediği,
ya
dünyada eğer soğuktan titreyen bir kişi varsa senin ısınma hakkın yoktur. Şimdi dolayısıyla komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir buyurmuş Efendimiz.
Evet.
Böyle duyarlı bir Müslüman, yani komşuyu komşuya zimmet demiş, ümmeti diğer ümmete zimmet demiş, böyle bir merhamet ve şefkat abidesi bir toplum oluşturmaya çalışıyor bizim dinimiz. Tabii burada esasında infak ve israf arasında gidip gelen bir hayatımız var bizim. Burada esasında Ramazan ayının bize öğretisi ne olmalı? Özellikle infak açısından, israf açısından bize Ramazan ayı ne öğretmesi lazım? Ya da neye alıştırması lazım?
Efendim, bir defa helalleri bile asgaride kullanıyoruz. Demek ki bir Müslümanın iktisatta bulunması lazım. Yani ne kadar iktisatta bulunursa o kadar infak edebilir. Kulül af Cenab-ı Hak fazlasını ver buyuruyor. Rahmetli pederim Musa Efendi onu söylerdi. Oğlum derdi, Dolmabahçe Sarayı'nda yaşasanız çok iktisatlı, muktesit bir hayat yaşayacaksınız. Fazla infak edeceksiniz. Şimdi zengine büyük bir nimet bu Ramazan-ı Şerif ahiretini hazırlıyor. Fakiri sevindiriyor, fakirin duasını alıyor. Fakirin dünyevi ihtiyaçlarını görüyor, fakirin duasını alıyor. Burada veren mi kârlı, alan mı kârlı, o da bahsi diğer.
O da evet.
Evet, sanki burada veren daha kârlı gibi ama fakat tabii burada verişte de pintilik etmeyecek.
Evet.
Yani bir zekatla da kalmayacak. Çünkü Cenab-ı Hak yekûzu sadakat buyuruyor. Sadakaları ben alırım buyuruyor. Tövbeleri ben kabul ederim.
Allah.
Sadakaları ben alırım buyuruyor. Demek ki burada sadakaları, zekatları infak etmek lazım. Sonra Cenab-ı Hak yine birçok ayet-i kerimede siz kendisine Allah'a adayanlara tercih edin buyur verin diyor. Onlar da taaffüf, iffet sebebiyle hallerini arz etmezler diyor. Herkes onu zengin zanneder diyor.
O tip insanları arayıp bulmak.
Siz arayıp bulun diyor. Fakat arayıp bulmak için de senin kalbin rakik olacak. İnce ruhlu, zarif insan olacaksın. Sen onu simalarından tanırsın buyuruyor. Yani kaba bir insan, hantal bir kalp bu hassasiyeti gösteremez. Demek ki burada takva da olacak ki, yani zekat halini arz edene verilecek, halini arz edemeyenleri sen gidip bulacaksın.
Ya, evet.
Hem onun duasını alacaksın. Bir de üçüncüsü, daha yukarısı paylaşacaksın. Eshâb-ı kirâmın yaptığı olduğu gibi. Daha yukarı dördüncüsü îsâr. O da îsârı kendinden koparıp vereceksin. Nasıl asr-ı saadette bir kelle 7 tane komşusu dolaştı, aynı yere geldi. Yine ya Ayşe dedi, bu kurbanı dağıt dedi. Bir kurban Efendimiz kesirdi. Akşam ne yaptın Ayşe deyince, ya Resulallah dağıttım dedi. Yalnız bir kürek kemiği kaldı dedi. Ayşe dedi mi, kürek kemiği hariç hepsi bizim oldu buyurdu.
Ya.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dağıtmakla, doyurmakla kendisi manen doyardı. Mesela 1/5 ganimetler gelirdi. Fakat huzur bulamazdı. Yani Ayşe Vâdîm'in buyuruyor, onu dağıtmakla, doyurmakla Efendimiz doyardı. Demek ki burada bir Müslümanın da bir üsve-i hasene Resulullah Efendimiz örnek karakter. Resulullah Efendimiz'e yaklaşabilmek için. Zira ki sevdiğiyle beraberdi. İşte Eshâb-ı Kirâm bu hadisi duyunca dünyadaki huzurun ahirette de devamı için Resulullah Efendimiz'i her halini taklit etmeye başladı. Hatta İbn Ömer bir meydanda dönüyordu bir yere giderken. Ya dediler, niye dönüyorsun? Ne var ki dönüyorsun dediler. Ya dedim, bir sefer Resulullah'ın döndüğünü gördüm dedi. Belki Resulullah'ın birisine bakacaktı, belki birisine bir şey soracaktı. Fakat öyle bir şey ki, bir gövdenin gölgeye olan sadakati gibiydi Eshâb-ı Kirâm. Onların zaman yayılmış zirveleri de o şekilde. Bir Bahattin Nakşibendi Hazretleri'ne baktığımız zaman, nasıl Allah rızasının istikametinde 7 sene muzdarip hayvanları tedavi ediyor. Cerrahi hayvanı tedavi ediyor. Muzdarip insanları tedavi ediyor. İnsanların ve hayvanın yolları temizliyor. En yüksek dereceyi burada aldım buyuruyor.
Efendim,
demek ki şuraya bağlıyoruz hocam. Evet. Bu bilhassa Ramazan-ı Şerif merhametimizi tezyid eden bir aydır. Onun için Cenab-ı Hak hepimize bu hem merhametimiz inşallah artar. Yapabildiğimiz kadar ümmet-i Muhammed'in duasını alırız inşallah. Ramazan bizim bir rahmet olur, bereket olur. Buyurun hocam.
İnşallah efendim şimdi üstadımızın rahmetli Musa Efendi Hazretlerinin ifade buyurduğu Dolmabahçe'de de yaşasanız
evet.
Muktesit yaşayacaksınız.
Evet.
Şimdi Evliyaullah bu konuda hep şunu söylüyor. Ya insan çok üretecek ama yalnız az tüketecek bir insan. Zaten Allah kocaman bir vücut vermiş, ufacık bir ağız vermiş. Bunun iki manası var. Bir, çok düşünüp az konuşma gerektiği
evet.
için. Ama en önemlisi insanların vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketmesi gerektiği için.
Evet.
Zaten insan eğer ağzı kadar tüketse, vücudu kadar üretse zaten geliri giderinden fazla olur.
Evet.
Bundan dolayı şimdi Ramazan-ı Şerif'in bir başka özelliği daha var. O da İslam'ın 5 tane taşıyıcı kolonu var.
Evet.
5 tane temel evet. şartı. Bir de bunlardan zekat da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla Ramazan aynı zamanda zekatta da iç içe, sadakayla, infakla da iç içe bir ay. Bu konuda neler söyleyebiliriz efendim?
Efendim, zekat mecbur zaten, vergi.
Evet.
Fakirin hakkı. Yani Kur'an-ı Kerim'de bulunan 8 yer imkanı olan bir kimsenin ortağıdır. Allah bunu ortağın hakkını gasp edemez. Zekat vermemek budur. Hatta rahmetli peder onu da söylerdi. Zekat vermemek derdi. Zengin fakire hırsızlık yapıyor derdi.
Ya
Allah.
Yani dulun hakkını çalıyor, öksüzün hakkını evet. çalıyor, yetimin hakkını çalıyor.
Bir de rahmetli
çalıyor.
Pederden bir misal vereyim. Bize o zaman çarşıdan meyve, sebze almaya şey yapardı. Hatta çok zaman Mısır çarşısında orada daha ucuzdu. Biz Mısır çarşısından Sultantepe'ye meyve taşırdık. Bunun Üsküdar'da 5 kuruş daha pahalıydı. Onun için rahmetli peder, oğlum derdi, infak edeceksin. Kendine ne kadar tasarrufta bulursan o kadar infak edebilirsin. Ben hem yaşayayım istediğim gibi, yaşayayım istemeyeyim, olmaz bu. Bilhassa bugün nerede bu israf çok had safhada israf var. Onun için Cenab-ı Hak da ayette israf edenler şeytanların arkadaşlarıdır. O ise Allah'a karşı çok nankörde vuruyor. Demek ki israf edenler Cenab-ı Hakk'a nankör oluyor. Şimdi bu zamanda bilhassa bir insan bu orada nasıl çoluk çocuk kız gazide doğranırken nasıl bir insan israf edebilir? Velhasıl Müslümanın farik vasfı vicdandır. Müsterih bir vicdandır. Mevlana'nın yine güzel bir şeyi vardı. Siz zaten Mevlana hakkında güzel radyoda şeylerde bulunuyorsunuz.
Estağfurullah.
Mevlana Hazretleri diyor ki Ramazan geldi diyor. Artık maddi ihtiyaçlardan elini çek ki gökten manevi rızıklar gelsin.
Evet.
Rahmet gelsin ruhani. Bu ay gönül sofrasının kurulduğu aydır. Yani ruhaniyet inkişaf edecek. Gönlün bedenin hatalarından kurtulduğu aydır. Yani kalpler takva ile müzeyyen hale gelecek. Gönüller aşk ve iman ile dolduğu aydır. Gönüller bir rahmet dergâhı olacak, merhametle dolacak. Mevlana ne güzel, Allah rahmet eylesin. Fakat bir misal vereyim ben. Ayağı uyuşan bir kimse bir merdiven çıkamaz. Tabi bu gönlü uyuşan bir kimse de infak edemez.
Evet.
Onun için hocam oraya geleceğiz. Yani tezkiye şart. Kat eflâmen zekâ, kat eflâmen tezekâ. Yani Ramazan'da sanki kirlenen iç dünyamıza karşı bir arınma fırsatı. Tabi burada oruçla bir tezkiye oluyor. Peki bu tezkiyede ne olacak? Yani oruç nasıl bir kıvam kazanacak? Yani buyurduğunuz gibi midenin açtığı değil bu. Ne olacak? Bir de Allah korusun insana kanser, manevi kanser, kibir.
Allah korusun.
Cenab-ı Hak İbadurrahman, Allah rahmetini tecelli ettiği kullar yani mütevazi olarak dolaşırlar buyuruyor. Bir defa gurur, kibir bertaraf edilecek. İşte bunu Aziz Mahmud Hüdayi'de görüyoruz, Bahattin Nakşibendi'de görüyoruz. Bütün şeyi ilk defa o beni kaldırmak, benim yerine Ya Rabbi sen. Gurur kalkacak, kibir, riya kalkacak. Çünkü tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok. İsraf kalkacak, şeytanın arkadaşına Cenab-ı Hak buyuruyor. Haset kalkacak, Allah korusun bu da bir felaket. Ucup, kendini beğenme. Çünkü kendinin ne vasfı var? Allah sana lütfetti. İhtiras kalkacak, ilahi taksime razı olacaksın. Öfke kalkacak, Cenab-ı Hak gazden öfken yutarlar buyuruyor. Allah'ın cimrilik kalkacak, o da mülk Allah'a ait. Allah'ın mülkten cimrilik ediyor, kendi tasarruf olarak bildi. Suizan kalkacak, velâ tecessüsü buyuruluyor. Cenab-ı Hak suizan istemiyor. Kul daima hüsnü zanda bulacak, suizan bertaraf edilecek. Tecessüs, yalan, gıybet, bilhassa gıybet, o çok tehlikeli gıybet. Ramazan'ın o bütün şeyini götürüyor. Bunlar kalkacak. Bunlar kalkınca ne olacak? Kalp şu güzel hasletlerin müzeyyen hale gelecek. Yani ne güzel ahlak. Nedir bu? Rasûlullah'ın ahlakı. Tefekkür artacak. Yani bu cihan kevni ayetlerle dolu. Her şey kevni ayet. Her şeyde ilahi bir azamet tecellisi. اَفَلَا يَعْقُنُ اَفَلَا تَتَفِكُنُ اُلُّ الْاَلْبَقُ buyuruyor Cenâb-ı Hak. Tevazu artacak. Hak, hukuk, adalet artacak. Sabır artacak. Hak, şinaslık, ihlas. Bir el-emin ve es-sadık olma şahsiyeti bir mü'min kazanacak. Edep ve haya, merhamet, cömertlik, şefkat, fedakarlık. Netice bu şeyde kalp merhaleler kat edecek.
Efendim, şimdi sohbet çok güzel gidiyor. Bir de edebi sufiler tarif ederken diyorlar ki ahlak-ı hasenenin dıştan görünüşüne edep denir.
Evet.
Güzel ahlakın müminin hayatında görüntüsüne, davranışlarına yansıyan türüne edep denir. Şimdi dolayısıyla bizde her şeyin bir edebi var. Sofranın bile bir edebi var. Mesela yemen bile, gerçi sufiler öyle buyuruyorlar. Bir rabıta var, müridin şeyhine rabıtası. Ama bir de sofranın rabıtası var diyorlar. Benim o çok hoşuma gidiyor. O rabıta da bir, sofrada sana ikram edilen her nimet, sana mün'imi hakiki hatırlatacak, Allah'ı hatırlatacak bir. İki, sana ikram edilen nimetlerde de hiçbirisine layık olmadığın ezikliğini duyacaksın. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetlerle yaptığımız kulluğu kıyasladığımız zaman hangi birisini beğenmemeye bizim yüzümüz var,
Allah
hakkımız var. Dolayısıyla bu ezikliği duyarak yemek yiyeceksiniz diye. Şimdi burada esasında infakın da bir edebi var.
Hocam efendim, burada sadece şunu ben yapmak istiyorum. Çok güzel bir noktayı şey yaptınız.
Estağfurullah.
Yani Sofiye'de gördüğümüz kalp vahiy ile buluşacak. Zihni beraberlik kâfi değil. Cuma suresinde beni İsrail âliminin durumunu bildiriyor. Kitap yüklü merkepler gibi diyor. Demek ki zihni bilgiler kâfi değil. Vahiy kalple buluşacak ki benel hafı ve reca olacak. Buyurduğunuz çok doğru. Tabii bu bir sofra edebinden bahsettiniz. Tabii bunu en başta gelen benim hatırıma gelen şimdi burada helal gıda olacak. Helal gıda olduğu zaman hem ruhaniyet verir, hem de o sofrada yiyenle de bir huzur hali verir.
Efendim izin verirseniz çok önemli bir noktaya geldik.
Estağfurullah hocam.
Hele Ramazan ayında bu helal gıda, helal lokma üstünde de durmak lazım. Burada helal lokma dediğimiz zaman Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki lokmalar da tohum gibidir. Nasıl tohumların meyvesi varsa lokmaların da meyvesi davranışlardır. Eğer diyor bir yediğin lokma seni ibadet ve taata sevk ediyorsa bil ki o lokma helaldir. Onları hayatında çoğaltmaya çalış. Eğer bir yediğin bir lokma seni ibadet ve taatta tembelliğe ve Allah'ın yasaklarına teşvike doğru hareket ettiriyorsa o lokmalar haramdır. Ondan kaçının. Bu konuda müminin hassasiyeti nasıl olmalı efendim? Helal lokma meselesinde ne buyurursunuz?
Hocam bir müminin şahsiyeti en başta iki şeyle şahsiyet meydana gelir. Bundan birincisi helal lokma. Çünkü ibadet buyurduğunuz gibi helal lokma ile olur. Efendimiz buyuruyor, hacca gelir diyor. Karışıktır diyor, bozuktur kazancı diyor. Lebbeyk der, ona la lebbeyk denir, retsin denir diyor. Demek ki gıdaya çok dikkat etmek lazım. Yine buyurduğun gibi Mevlana benden diyor bu seher diyor suna tulat olmadı diyor. Anladım ki diyor ağzıma diyor bir yanlış lokma girmiş diyor. Yine Allah dostlarından Hızır Aleyhisselam'ı davet ediyor. Hatırıma gelir belki ismi. Buyurun sofraya diyor. Hızır Aleyhisselam yemiyor. Efendim neyi yemin? Helaldir diyor. Evet diyor helaldir ama diyor. Pişirenler gafletle pişirmiş diyor.
Allah Allah.
İş buraya kadar gidiyor. Bir de hocam sokakta yiyenleri bir düşünün. Pişirin onu, abdestin pişirdi. İmanı var mıydı? Hep buna bize tesir ediyor. Hatta bir hatıra anlatayım ben ise. Bir zat vardı, avamdan bir zattı ama bir halk kültürü vardı kendisinde. Helva satardı, saati de yoktu. Gece 12'de gelir, 11'de gelir. Önüne bir tepsi yemek getirdik, bir de tatlı vardı. Dedi, Osman Efendi dedi, bu tatlıyı dışarıdan mı, içeriden mi dedi. Hayır efendi, içeriden de olur, dışarıdan bilemiyorum. Niye dedi? Çünkü dedi, dışarıda satılanlar vitrine ediliyor dedi. Vitrine edilen o gıdaların da kimsizler, garipler, yetimler için bakıp bakıp işlerini çekiyor dedi. Alamadılar için. Bu da şifa olur mu size dedi.
Üzerinde göz hakkı vardı.
Göz hakkı vardı. Bugün ise, mesela bizim çocukluğumuzda o zaman fırınlar yoktu evlerde. Maltız yakılırdı. Ancak börek, baklava fırına gönderildi. Bir sofra bize örtülürdü. Denir de götüren çocuğa, aman oğlum fırından aldığın zaman bir parça kes de fırıncıya da ver. Çünkü göz hakkı var denirdi. Hatta alınan erzaklar torbalarda götürüldü. Sonradan file çıktı. Velhasıl demek ki bu ayrı bir edepti. Demin bahsettiğiniz gibi. Evet. Tabii bugün bu ne kadar kaldı bilemiyoruz.
Hiç kalmadı efendim. Evet, evet. Hiç kalmadı. Şimdi evet. Hayatımız hep gösterişe. Dedikodu diyorlar ya. İşte dedi evet. Ki dedi diye ona göre yönlendiren bir hayatımız evet. Var maalesef.
Hocam bir de bu radyasyona ben benzetiyorum. Nasıl bir atom infilak ettiriliyor, radyasyon veriyor. Bunun müsbeti var, menfisi var. Fakat kalpten çıkan radyasyon bunun çok daha tesirlisi. Biz buna feyiz diyor, ruhaniyet diyoruz. Mesela Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sohbet ettiği zaman sanki cemaat başımızda bir kuş var, kıpırdasak uçacak zannederdi. Yine bir Allah dostunun sohbetinde bulunduğumuz zaman onun kalbinin durumuna göre aldığı gıdanın da payı var, ne yapıyor? Tesiri daha çok artıyor. Ne vardı? Eskiden dergâhlara giderlerdi. Eviyle problemi olan, işi bozulan o dergâhta orada bir ferahlar, ruhaniyet alır, teselli olur, evine dönerdi. Yani gıdaya baktığında gıda o kadar bir şey ki, yani gıda bir röntgen gibi. İkincisi de beraber bulunduğu insan. Burada beraber bulunduğu insan, كُنُوا مَا صَادِقِينَ buyuruyor, onların bir inikas oluyor. Demek iki şeye çok dikkat etmemiz lazım. Aldığımız gıdaya, İkincisi beraber bulunduğum insana. Beraber bulunduğum insan eğer salih bir insansa o inikasla tesir eder. Yok eğer fasıksa o fısk tesir eder.
Efendim zaten İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki sadece siz hastalıkları ve mikropları bulaşıcı zannetmeyin. Haller de huylar da bulaşıcıdır. İyi insanlardan size iyilik bulaşır, kötülerden de kötülük bulaşır. Efendimizin hadis-i şerifi böyle emretmiyor mu? İyi insanlarla beraber olan, evet. Misk satan insanlarla beraber olan gibidir. Evet. Onun güzel kokusu size bulaşır. Kötülerle beraber olan da, demirci çırağıyla beraber olan gibidir. Onun isipası da size bulaşır.
Hocam bir hatıra anlatacağım ben.
Estağfurullah.
Bu Sami Efendi Hazretleri'nin sohbeti birkaç sefer dinledim bunu. Bu Kûn-ü Mâ Sâdıkîn ayeti okuduktan sonra bir hadiseyi izah etti. Ben de İstanbul'da askerdim dedi. Tabii o zaman Osmanlı zamanı. Beylerbeyinde bir zat vardı dedi. Adil Bey isminde dedi. Keşfacık bir zattı dedi. Zaman zaman onu giderdim ben askerdeyken, onun sohbetini bulurdum. Bir gün bana dedi ki, evladım Sami dedi. Ayasofya'da bir mevlüt okundu, Kur'an-ı Kerim okundu. Dünya lafı da konuşulmadı hiç. Fakat öyle bir hal oldu ki orada benim letaifler tamamen tıkandı. Sonra eve geldim, bir murafiye vardım, karşımda katı kalpli birisi varmış.
Allah Allah.
Oradan o inikâs etti. Onun için sakın Sami evladım, katı kalpli, gâfil insanlarla beraber olma, onlardan uzaklaş. Velhâsıl tabii bu kalpten kalbe bir akım var. Yani cezb ve incizap kavramı var. Hatta bunu mesela sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ravza'ya girdiği zaman bazı kişilerle alakadar olurdu. Mesela Zülbicadeyn vardı. Medine'den Mekke-i Mükerreme'de bir iki örtüyle geldi. Ayakta parçalanarak geldi. Hatta amcası dövdü onu. Sen Müslüman olmuşsun dedi. Üzerindekileri aldı. O şekilde iki parçayla geldi. Onun için Zülbicadeyn gelsin dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem her ravzaya girse Zülbicadeyn ile bir irtibat halinde olurdu manen. Yine bu inne ekremekum indallahi etkâküm ayet-i kerimenin sebebinin huzuru olan bir köle vardı. Bu köleyle sallallahu aleyhi ve sellem her ravzaya girişte bir inikas olurdu. Hatta bir gün göremedi, sahibi nerede dedi kölen dedi. Efendim hasta dedi. Ekâbir'e de hadi şimdi köleyi ziyaret edeceğim. O zaman mümkün değildi bir köleyi ziyaret. Tekrar oldu, tekrar sordu. Yine efendim hasta dedi, sekerat hâli dedi. Efendimiz hemen gitti, oturdu başında, vefat etti. Efendimiz onun tekfinine kadar, gömülene kadar yanında bulundu. Şimdi Mekkeliler dediler ki, biz bütün zorluklara katlandık. Fakat Allah Resulü bu köleye daha çok itibar etti. Medineliler de biz canımızı, malımızı, her şeyimizi bezdettik. Allah Resulü bu köleyi bizden daha fazla şey yaptı. Bak burada anladık ki inne ekremeküm indallahi etkâküm. Burada en keremliniz takva sahibi. Takva nedir? Demek ki burada iki şey görüyoruz. Namaz biri. O köle şu şartı koydu. Ben dedi namazı, ezan okuduğum namaza gideceğim. Allah Resulü'nün arkasında kılacağım. Demek ki namaz çok mühim hayatımızda. İnikâs bakımından. İkincisi de Resulullah Efendimiz'le kalbi yakın, yani rabıta. Rabıta çok mühim. Hatta bizim Yaman dedi hocamızdı.
Ya Allah rahmet eylesin.
Bir gün talebe dedi ki ona, hocam siz diyor, hep diyor Mevlana'dan bahsediyorsunuz dedi. Oğlum dedi, Mevlana beni elimden tuttu, Resulullah'ın kapısına götürdü.
Allah Allah.
Hatta feraknat et yanım ya Resulullah. Bize o zaman tahta yazıp yazdırmıştı. Velhâsıl hocam, iki şey. Helal gıda beraberinde bulunduğumuz insan.
Evet. Demek ki bu Ramazan'da bu hassasiyetimiz bu noktada olmalı.
Bilhassa bu iki şey üzerinde çok daha inşallah dikkatli olmamız lazım.
Efendim bir şey daha. Tabii bu Ramazan empati ayı aynı zamanda tabii. Bizim açımızdan. Dolayısıyla Ramazan'ın ve de orucun bize kazandırmak istediği, ister bireysel olarak tek tek hepimize, isterse topluma kazandırmak istediği bir merhamet ve şefkat anlayışı var. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Hocam şöyle başlayayım ben. Her medeniyet kendi insan tipini inşa eder. O insan tipi de mensup olduğu medeniyetin vasıflarıyla vasıflanır. Karakteriyle bir ahenk teşkil eder. İslam medeniyeti ise insanlık tarihinde bir kere ulaşmış bir zirvedir. İslam medeniyeti Resulullah Efendimiz inşa ettiği bir faziletler medeniyetidir. İnsanlık, merhamet, insaf, adalet bu medeniyete temaşa edilir. Harp hukukuna dahi dünyaya ilk defa İslam öğretmiştir. O zaman dünya bir harp hukuku diye bir hukuk yoktu. Bir de şu anda Gazze'de sergilenen korkunç zulüm ve vahşeti düşünelim. Bu sefil cahiliye zulmü küfrün muharref bir dinin mahsulüdür. Yani öyle bir şey ki yani böyle bir iftidailik o mağara devrinde klan ve pigme toplumunda dahi yoktu. Demek ki burada merhamet kalplerden kazındı. Merhamet nedir? Bize yine hocamız İmam Hatip Talebeyken oğlum dedi merhamet dedi vecede yecüdü vicdanen. İnsanın kendini kendinde bulmasıdır. Yani insanlığın şiarıdır. Tabi bugün medeniyet maalesef ismi medeniyet. Kur'an-ı Kerim'de 99 yerde Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim esmâdı geçer. En çok geçen esmâdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demek ki bir mümin hocam merhametle dolu olacak. Yürek âleminden rahmet taşıracak. Bunun biz en güzelini ecdadımıza görüyoruz. Sayısız vakıflar kurulmuş. Hatta hanımların bile kurduğu 1300 tane vakıf var. Hatta her vakfı kurmuş, vakfın da arkasından bu vakfın devamı için dükkanlar bağışlamış vesaire bağışlamış. O kadar incele gidilmiş ki mesela bu yeni camiyi yaptığı Hatice Turhan Sultan Trabzon'dan bal getirilecek. Bazı gece bal şerbeti istediği kadar o balı içecek. Velhasıl Müslümanın farik vasfı merhamet olacak. Daima merkezlerde cami yapılmış. Cami külliye olarak aşhanesi var, kütüphanesi var, sebili var, hamamı var vesairesi var. Yani cami kanalıyla maneviyat kanalıyla hepsi tevzi edilmiş. Yine merkezlerden ara sokaklarda da sık sık küçük mescitler yapılmış ki elektrik de yok. Sabah namazında, yatsı namazlarında ihmal edilmesin. Yani kalp bir ruhaniyetle dolsun. Bir kardeşlikle dolsun. Tabii bu Osmanlı'da o kadar bu zirvenin mesela sadaka taşları. Yok dünyada böyle bir şey. Hatta gelen turistler bile o zamanla bir hayretle bunu ifade ediyorlar. İnsanlara olan vakıflar gibi yaralı hayvanları tedavi etme vakıfları bile kurulmuş. Bir de bu vakıflarda şu olmuş, yani gelen kişinin haysiyetine dikkat edilmiş. Mesela Fatih Vakfı'nda kapalı kaplarda yemek verilecek İstanbul fukarasına, şehitlerin hanımlarına, gecenin loş karanlığı dağıtılacak.
Kime gittiği, kimin getirdiği belli olmaz.
Yine tabii burada öyle bir şey ki, bu fakiri Allah korusun bazıları hor görür. Bu çok tehlikeli bir şey hocam. Biz Azimah Hüdayi Vakfı'nda birçok şeylerle karşılaştık. Mesela birinde bir kadıncağızı bir aylık bağlamıştık. Çocuğu üniversite okuyor, felçliydi. Kadın geldi dedi ki, hocam Allah razı olsun dedi. En son sizden aldığımız bir parayla dedi, oğlumun cenazesini kaldırın dedi. Bundan sonra dedi, benim bir kuru başım kaldı dedi. Onu ben nasıl olsa geçindiririm dedi. Benim gibi olan birisine bundan sonra maaşı bir şey verin dedi. Buna benzer mesela Abdülkadir Efendi malum hocam.
Evet
bilirsiniz. Yani bu, velhasıl bu vakıflar da çok mühim. Yani insan şahsi olarak muayyen yere kadar bir hizmet edebilir. Yani vakıf olduğu zaman vakıfın çok daha ötere kadar bu hizmeti götürüyor. Yani Osmanlı'da hocam vakıflar toplumu ağ gibi sarmış. Onun için Osmanlı'da halkta bir isyan yok. Halk mesut, halk rahat.
Ben burada bir şey arz edebilirim.
Buyurun hocam. Hayır.
O da şu. Medeniyeti tarif ederken diyorlar ki medeniyet Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği hiçbir hususun mushafın satırları arasında kalmaması, kurumsal bir kimlik kazanarak toplumun yarasını sarmasına medeniyet denir. Peygamber Efendimizin hiçbir tavsiyesi sadece hadis olarak rivayetlerde kalmamış, lafta kalmamış. Onlar da bir kuruma dönüşmüş ve toplumun yaralarını saran bir müessese oluşmuş. Esas buna medeniyet diyorlar.
Evet.
Yani inançların, düşüncelerin kamusal bir kimlik kazanarak toplumun yaralarını sarmasına medeniyet denir. Bu anlamda esasında vakıf medeniyeti bir merhamet medeniyetidir. Şefkat medeniyetidir. Bu konuda çok güzel değerlendirme ve tespitleriniz var. O konuda neler söyleyebiliriz?
Mesela hocam bu bizim Osmanlı kitabında da var. Osmanlı'ya çok gazeteci geliyor, büyükelçi geliyor filan. Hepsi ittifakla ifadesi Osmanlı diyor dilencisi olmayan bir memleket diyor. Dilencisi yok. Fakiri var ama dilencisi yok. Bu çok mühim. Bu ancak neyle oluyor? Bir manevi terbiyeyle oluyor. Yani bu neyle oluyor? Biraz vakıf. Yani kendisini o fukaranın, garibin, yalnızın, hastanın, kimsesinin kendi zimmetli olarak idrak ediyor. Mesela Osmanlı'da yani insana yapılmayan hiçbir şey kalmamış. Mesela Bezmialem Valide Sultan kurduğu vakıf hastanesinde burada diyor hastalar da ücretsiz tedavi edilecek diyor. Et eğer bulunmazsa diyor av havyanı yetilecek diyor. Limon diyor eğer 1 lira olsa diyor muhakkak hastaya bir limon verilecek diyor. Hasta çıktıktan sonra nakahate ve geçinceye kadar da hastaya maaş bağlanacak diyor. Bu hangi medeniyette var hocam? Evet. Yine bu Bezmialem Valide Sultan'ın Şam'da kurduğu bir vakıf var. Bu da çok enteresan. Bugün insanın ufku oraya kadar gitmez. Orada diyor iki tane maddesi var bunun. Biri Şam'ın diyor tatlı suyu diyor. Mekke'ye Medine'ye taşınacak atşan olan, suzu olan hacılara Şam'ın tatlı suyu içilecek. İkincisi çok daha mühim. Müstahdemlerin, çalışanların kırdıkları eşya tazmin edilecek. Onun kalbine bir dihem batırılmayacak. Çünkü kalp nazargâh-ı ilahidir. Velhâsıl saymakla bitiremeyiz. Sadece burada şu var, bu verirken de enaniyet olmayacak Allah korusun. Ben veriyorum olmayacak. Ben şu kadar fakiri, şu kadar kişiyi çalıştırıyorum fabrikamda. Ben ona ekmek veriyorum. Bu çok tehlikeli bir laf.
Allah korusun.
Sen onu bir bedelle çalıştırıyorsun. O da sana hizmet ediyor. Bu ne oluyor? Allah korusun bu yanlış bir övünme oluyor. Bu da çok sakat bir şey. Yani öyle bir şey ki, veren mütevazi olarak verecek. Verdiğime teşekkür edasıyla verecek. Hatta ben büyüklerden onu gördüm. zarfın içine koyarlardı. Ahmet Efendi ya da Mehmet Efendi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nedir bu? Ya uzun sadakat, yarama sadakaları ben alırım buyuruyor. Velhâsıl İslam bir inceliktir. Merhametin getirdiği bir zarafettir, hassasiyettir. Bu hayvanlara kadar var. Mesela benim çocukluğumda bilirim, gördüm ben, çeşmeler vardı. Çeşmelerin yanında bir de arklar vardı. Burada hayvanlar gelip su içerdi. O hayvanlar susuz kalmasın. Kuşlar gelip susuz kalmasın.
Mezarların bir de yanında yapıyorlar böyle bir
mezarın
şey.
Mezarların yanında yaparlar. Evet. İşte bu yani Hâlık'ın nazarı mahlukata bakış tarzı. Bunu ecdadımız, Allah rahmet eylesin, çok güzel ifa etmiş. Halkta bir isyan olmamış. Sâd-ı Şirâzî'nin güzel bir nasihati var. Orada diyor ki, kapına diyor, bir garip gelirse diyor, eli boş gönderme diyor. Hoşlanmadın, az bir şey ver. Allah diyor, belki bir gün sen de garip olursun, kapıları dolaşırsın. Gönlü yaralı olanların hatırlarını sor, onlara bak. Belki bir gün sen de o vaziyete düşersin. Sen ki bir şey istemek için kimsenin kapısına gitmiyorsun, bunun şükrünü yap diyor. Bu ehlullah'ın ne güzel bir ifadesi. Bir de yine Sâd-ı Şirâzî şunu söylüyor. Birisine iyilik de yaptığın zaman ben efendiyim, beyim, o bana muhtaçtır diye sakın büyüklenme. Bunun misallerini gördük hocam. Yani bu hayatımız boyunca bunun da misallerini gördük. Allah korusun burada da en mühim bir enaniyet bu infakın kanseri. Kul daima büyük bir tevazuyla verecek, teşekkür edasını görecek. Senin o dünya ihtiyacını görüyorsun, o da senin ahiret ihtiyacını görüyor. Olmasa kime vereceksin bunu? Onu bir nimet bileceksin. Seni hayra götürüyor, Allah'a yaklaştırıyor. Fakat tabii bu merhamet dediğin o kadar mühim. Mesela Ömer bin Abdülaziz devrinde fakir kalmadı. Valiler mektup yazdı Ömer bin Abdülaziz'e, zekat verir kimse kalmadı. O zaman dedi, Ömer bin Abdülaziz, köleleri azat edin buyurdu. Velhâsıl şimdi bir insanın bu merhamet şahsiyetidir, karakteridir ve bir Müslüman fârik vasfıdır. Onun için vakıflar hakikaten toplum için çok mühim. Lazım-ı gayr-ı müfârik. Evet. Yani ayrılmayan bir parçası oluyor toplumun. Tabii bu da ancak İslam'da oluyor. Batı'da, Mat'ta böyle bir şey yok. Bir misal vereyim. Belki 40 sene evvel İngiltere'de bir zaruretten gitmiştim ben. Orada saat 12'de bu underground hava, yeraltı tren var. Oradan baktım, bir kadın böyle 50 titriyor, belki 80-90 titriyordu böyle. Arkadaşa dedim ki ben, ya burada dedim, bakım evleri vardır, hastaneler var, bu kadının hali nedir? Bana güldü. O dedi, burada dedi, birisi dedi, 10 sterlin verecek dedi, bunu alıp arabaya gönder, yarım saat vaktini verecek, götürüp teslim et, bu burada yok dedi. Ancak dedi, anası babası hasta olur dedi, çantasını alıp hastaneye gider. Çantası hastaneden çıkar. Çocuğu eğer çok merhametliyse bir sabun götürür o kadar dedi. Bak biz mesela, ben çocukluğumda bilirim, bir o zaman verem çok salgındı hocam. Çamlık yerlerde onunla birkaç tane verem hastanesi vardı. Bir de gaz askerleri var. Biz Erenköy'de o zaman oturuyorduk. O zaman bütün mahalle kimi durumuna göre bir çorba götürürdü. Kimi zenginse et, ciğer filan götürürdü. Öbürü muhallebi götürürdü. Yani bir sigortası şeklindeydi. Diğer bir misal vereyim. Mesela bir genç bir kız, yetim bir kız evlenecek. Mahalle ona sahip çıkardı. Mahalle teminatıydı onun. Düğününü yapardı, bohçasını hazırlardı. Zaten zengin ve fakir aynı mahallede otururlardı. Hatta tarhan olsun, reçelli olsun beraber yaparlardı. Tabii o zengin aile onun çok daha fazla verir, onun kışın şeyini kısmen temin ederdi. Yani nasıl bir uhuvvet, bir kardeşlik vardı. Bugün maalesef bugün yok. Düğünler. Efendim, düğünler ne kötü düğündür ki zenginler çağrılır, fakirler çağrılır. Halbuki düğünlerde esas fakirler alacak, onun duasını alınacak. Bizim zamanımız düğünlerde fakir, zengin, mahalle hepsi bir kardeşlik içinde geçerdi. Ramazanlarda kumaşlar dağıtılırdı, vesaire dağıtılırdı. Mesela ben bilirim, peder rahmetli, Ramazan'da Erenköy'de iftarlar verdi bahçede. Mesela mesleğine göre çağırırdı. Çünkü ben daha rahat sohbet etsem birbirine diye. O gün payton arabaları vardı, arabacılar çağırırdı. Bir gün çöpçüler çağırırdı. Bir gün hocaefendiler çağırırdı. Bir gün akrabalar çağırırdı. Ve çıkarken de bir diş kirası şeklinde bir hediye verilirdi. Bu da bir Osmanlı bir örftü. Dişinizi kullandınız, onun için teşekkür ederiz. Bunun için diş kirası dendi.
Zarafet, nezaket baştan sona efendim.
Evet.
Tabii bir de bu konuda bizim ecdadımızın kurduğu vakıflarda toplumun her kesiminin ihtiyacı giderilmiş. Artık millet vakıf kuracağı zaman vakıf yelpazesinde yer arıyor ki ben de bir vakıf kurayım ama evet. Hangi toplumda hangi sahada boşluk var?
Evet.
O sahada vakıf kurayım da toplumun o yarasında ben sarayım evet, diye evet. Adam vakıf arayışına girmiş. Mesela ben hatırlıyorum. Üzerimde hakkı olup da helalleşemediğim insanların amel defterine kaydolmak üzere adam vakıf yapmış.
Hocam bu Bursa'da oldu bu buyurdunuz. Onu Molla Gürani kurdu onu. O vakfı. Molla Gürani malum.
Evet.
O kurdu. Dedi burada üzerinde hakkı olan kişiler gelip buraya verirler. Burada talebe okutulur, hayır hasenat yapılır diye.
Evet.
Yani bu ne güzel bir diğergâmlık yani. Aman diyor o kul hakkı olanların onları kurtarmak. Evet. Tabii Allah dilerse kabul eder.
Amen.
Zaten ibadetim her şey öyle. Şimdi mesela yani Ramazan'da büyük mükafatlar var. Tabii burada bunun şartlarına dikkat edilir. Bir takva halinde yaşanır. Yine Cenab-ı Hakk'a iltica edilecek. Hatta bir zat diyor, biz diyor Ramazan çıktıktan 6 ay içinde o geçtiğimiz Ramazan'ın kabul olması için dua ederdik diyor.
Efendim çok güzel bir sohbet oldu. Eğer dinleyicilerimize evet. Ve izleyicilerimize Ramazan nasihat olarak.
Efendim ben ancak şunu söyleyeyim son olarak. Evlatlarımız çok mühim. Yavrularını Allah'ın emaneti. Bunun evet fenli bilgi verelim. Okutalım fakat dini bilgileri de mahrum etmeyelim. Çok anne baba da ben diyor çocuğumu diyor bir ay iki ay camiye gönderirim orada alırdı. O orada almaz. İslam basit bir kültür değil. Resulullah Efendimiz 23 sene telkin ettiği bir kültürdür. Bunun için maalesef anne baba burada gafil oluyor çok. Halbuki bu dünyevi ilimle ahiret ilmini mezc etmesi lazım. Yarın o avukat olduğu zaman müdafaa ettiğin insanı doğru mu değil mi aldığı dava haklı mı haksız mı dikkat eder. Doktorsa merhametli olur. Hangi meslekteyse merhametli olur. Bu maalesef bu vakit. En sonra bir de hocam, yavrularımı ufak yaşta namaza alıştırmalı. Merhamete alıştırmalı. Malum Müddessir Suresi'nde bir ayet var. Sakar cehennemine girenler var. Onlar cennete girenler uzaktan dönse, niçin cehenneme girdiniz diyorlar. Onlar biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Fakat namazı küçük yaşta alıştırılır. Sonra kılar, sonra kılmıyor. Sonra kadar kendini kandırıyor.
Ağaç açıkça ne diyor efendim?
İkincisi, biz açları doyuranlardan değildik diyorlar. Demek ki o insan ne oluyor? Pragmatist oluyor. Menfaatperest oluyor. Merhamet olmuyor kalpte. Açları düşünmüyor. Rahmetli babam çocuklara harçlık verdi. Mesela 20 lira verirdi. Oğlum bunun 5 lirasını derdi. Zayıf bir arkadaşına, fakir bir arkadaşına vereceksin derdi. İkinci madde, demek ki bir anne baba evladını baştan namaz alıştıracak. Bir Kur'an kursuna göndermek uzun gibi. Bir sene orada okuyacak diyor. Ya namaz, Kur'an kimse kılınmaz. Düzgün okunması lazım. Bir sene gidecek diyor. Sen bir sene gidecek dünyevi hayattan diyorsun. Fakat sen onun ahiretini mahvediyorsun. Ahireti ne olacak o yavrunun? İkincisi işte merhamet. Aşırı doyuran değildik diyor. Bizim mesela çocukluğumuzda daim bir komşu hasta. O evin çocuğu muhallebi mi? Ne gidecekse o çocuk götürür. Yani çocuğu merhamete alıştırılırdı. Bu yok şimdi. Çocuğun istediği alınıyor vesaire. Çocuk menfaatperest oluyor. Üçüncüsü, batılı dalanlarla beraberdik diyorlar. Bugün tabii çocuğa ufak yere telkin edilecek de hak nedir, batıl nedir? Çocuk onun için terakki halinde olacak. Dördüncüsü ne oluyor? Ahirette inkâr edenlerden oluyor. Hep böyle kara lekeler atılıyor kalbe. Sonra ölüm geldi, çattı diyor ayette. Bellâsa bugün evlatlarını muhakkak bir Kur'an-ı Kerim tezinden geçirmeli. Bir İslam kültürü nedir çocuk bilmeli? Yok bu, bilen yok bunu. Tam camiye git, yat kalk, iki rekat namaz kıldı, cumaları kıldı o da, ya o bayramları kıldı, o kadar. Nedir bu? Allah korusun, bu anne babadan yarın evlat davacı olacak. Eğer yok anne babanı Allah yetiştirirse, o evlat sadaka-i cariye olacak. Ahmet İbn Hanbel diyor, beni diyor, annem diyor, Bağdat çok soğuktu diyor. Beni diyor, sabah namazında su ısıtır diyor, abdest aldır diyor. Giysini giyerdi diyor çarşı, beni caminin kapısına kadar götürürdü diyor sabah namazında. Beni diyor, bu şekilde diyor, namaza alıştırır diyor. İmam Malik Hazreti diyor, babam diyor, bana diyor, bir hadis ezberletti diyor, bir hediye verirdi diyor. Öyle bir hal geldi ki diyor, hadisi bir ezberleyin bana zevk ve lezzet haline geldi. Babam vermese bile ben hadis ezberlemeye devam ettim ki büyük bir muhaddis oluyor malum. Bunun gibi Ahmed İbn Hanbel'in misal olduğu gibi diğer müçtehitlerde, Ebu Hanife'de vesaire hepsinde ayrı ayrı misaller var. Velhâsıl eğer evladının istikbalini isterse, demek ki bir anne baba onu muhakkak ki bir takva üzerine ufak yaşta itibaren yetiştirmesi lazım. Bu yavrularımızı bu türbelere götürüp o türbeler hakkında malumat vermeli. İnsan vardır, daha dünyadayken kendisi yoktur. İnsan vardır, vefatından sonra ömrü devam eder. İşte Ehlullah'ın durumu budur. Eyyub-el Ensari Hazretleri devam ediyor ömrü. Azim-ı Hüdayi'nin ömrü devam ediyor. Velhâsıl bunları evlatlarımızı bilhassa bu türbelere götürüp ve bu zatlara da malumat vermek lazım. Mesela bir Eyyub-el Ensari'ye gittiğiniz zaman türbeye giremiyorsunuz kalabalıktan. Yani Selçuk Hoca rahmetli onu söylerdi hocanız. Benim günde ziyaretçim ne kadar derdi, bir Ehlullah'ın ziyaretçisi ne kadar derdi.
Ya, evet.
Bunun için inşallah evlatlarımızı da mahrum etmeyelim. Biraz bu Ramazan-ı Şerif'te türbeleri gezdirelim. Tabii türbelerin bir adabı da var. Ona sade bazen cehaletten yanlış bir ifade bana Azim-i Hüdayi şunu ver, şey bunu ver, o da doğru değil. Onların makamı var. Makamı dolayısıyla Allah'tan istenir. Evet. Allah inşallah evlatlarımızı salih ve salih olarak yetiştirmeyi Cenab-ı cümlemize nasip
amin,
eylesin.
Amin. Evet, Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, muhterem üstadımız Osman Nuri Topbaş hocamızla buradaki sohbetimizi noktaladık. Bir başka güzel Ramazan akşamında bir iftar sevinci programında da buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.